Ayrım 12, sayfa 152. 5. Murad'ın amcasının katlini önceden bilmediği muhakkaktır. Zira böyle bir cinayete göz yumacağı karakterde değildi. Ancak çok muhteris bir kadın olan annesi, Şevk Efsa Valide Sultan'ın istikbal için en büyük endişesi eski Hakan'ın hayatta bulunmasıydı. Sonraki bir takım olaylar bu katil işiyle onun ilgisi bulunduğunu göstermektedir. Katiller kimlerdi? Bunların başında Sultan Abdülaziz'in ikinci mabeyincisi Fahri Bey, yani sarayın büyük görevlilerinden biri gelmektedir. Bu adamın eski efendisinin hizmetinde Hüseyin Avni Paşa'nın ajanı olarak bırakıldığı su götürmez bir gerçektir. Diğer katiller şunlardır: Cezayirli Mustafa Pehlivan, Yozgatlı Pehlivan Mustafa Çavuş, Boyabatlı Hacip Mehmet Pehlivan. Bunların üçü de şehzadeliğinde Sultan Murat'ın uşaklarından olup Hüseyin Avni Paşa tarafından Sultan Aziz'in yerleştirildiği Feriye Sarayı'nın bahçıvanlığına nakledilivermişlerdi. Diğer katiller Feriye Sarayı Muhafızı Taburu Kumandanı Binbaşı Necip Bey ile muavini kol ağası Kıdemli Yüzbaşı Ali Efendi'ydi. Kızlar ağası Süleyman Ağa ile yardımcıları Reyhan ve Rakım Ağaların da katle iştirakları iddia edilmiştir. Yıldız Mahkemesi'nin zabıtlarına göre cinayet şöyle olmuştur. Katiller Sultan Aziz'in odasına girip kapıyı kilitlemişler ve kapıya iki harem ağası Reyhan ve Rakım Ağalar konulmuştur. Fahri Bey Sultan Aziz'in kollarını arkadan tutmuş, Cezayirli Mustafa ve Boyabatlı Mehmet Pehlivanlar padişahın dizlerine oturmuşlar. Yozgatlı Mustafa Pehlivan ise keskin bir çakıyla hükümdarın bilek damarlarını kesmiştir. Katiller pencereden bahçe yoluyla kaçmışlardır. Acayip bir rapor. Sultan Aziz'in ölümü üzerine 19 doktordan alınan raporun usulüne uygun bulunmadığı kabul edilmektedir. Doktorların çoğu raporu sadece imza etmişler, fakat bunlardan sadece birkaçı cesedin yalnızca kesilen bilek kısımlarını görebilmiştir. Bunlar da usulünce bir otopsi yapmak şöyle dursun, hiçbir şekilde ciddi bir muayenede bulunmamışlardır. Cesedi muayene etmek isteyen hekimleri, Hüseyin Avni Paşa bu Ahmet Ağa'nın değil bir padişahın cenazesidir, her tarafını açtırıp size gösteremem demek suretiyle tehdit etmiştir. Bunun üzerine hekimler yalnız bileklerdeki yaralara bakmakla yetinmişlerdir. Raporu imza etmek istemeyen iki doktor Hüseyin Avni Paşa tarafından ağır şekilde cezalandırılmıştır. Bunlardan biri Trablusgarp'a sürülmüştür. Mabeyn-i Hümayun hekimlerinden olan askeri doktor Ömer Bey, ki sonradan paşa olmuştur, ise Serasker tarafından edepsizlik ediyorsun şeklinde azarlanmış, hemen oracıkta apoletleri sökülerek askerlikten kovulmuştur. Bu muamele üzerine diğer doktorlar raporu imzalamışlardır. Muayene sırasında cesedin üstündeki örtü asla kaldırılmamış, yalnız bilekler meydana çıkarılmıştır. Mithat Paşa sonradan intihar rivayetine pek inanmamış olduğunu, fakat diğer nazır arkadaşları ses çıkarmayınca kendisinin de böyle davrandığını itiraf etmiştir ki bu itirafın samimi olduğu muhakkaktır. Hüseyin Avni Paşa evvelce birkaç yıl önce de Sultan Abdülaziz'i zehirletmeye teşebbüs etmişti. Sultan Murad'ın akli muazesinin yerinde olmadığının anlaşılması üzerine Sultan Aziz'in tekrar tahta çıkmasını önlemek için cinayeti göze aldığı tahmin edilebilir. Esasen hükümdar devirmiş diktatörlere mahsus gözü kapalı ve şahsını her şeyi ve ifaya muktedir halde gören bir davranış içinde bulunduğu muhakkaktır. Ordunun başında olduğu için en yakın arkadaşlarına bile pervasız davranmaktadır. Mithat Paşa sonradan Sultan Aziz'in muhafazasından Hüseyin Avni ve Kayserili Ahmet Paşaların mesul olduklarını, intihar da katil de olsa eski Hakan'ın ölümünden kendisinin ve diğer nazırların hiçbir sorumluluğu olmayacağını söylemiştir. Ancak bu Mithat Paşa ölüm haberini öğrendiği zaman Hakan'ın muhafazası pek müşkül ve tehlikeli olduğundan bu veçiyle sürat-ı vefatı pek iyi oldu diyen adamdır. Sultan Aziz'in ölümü ilmen beş para etmeyen bir raporla savuşturulmak istenmiş, bu konuda adli tahkikat açılmamış ve ölümün vuku bulduğu mahalde hiçbir keşif yaptırılmamıştır. Hükümetin bu derecede başıboş bir sorumsuzluk havası içinde bulunması dikkate değer. Sadece katillerden Fahri Bey ile Rakım ve Reyhan Ağalar cenazenin nakledildiği karakola çağrılmış, padişahın intihar ettiği hakkındaki ifadeleri zapta geçirilivermiştir. Saraydaki yüzlerce şahıstan bir tekinin Sultan Abdülaziz ailesinden hiçbirinin ifadesi alınmamıştır. Bu durumda mesele hükümet toplantısında ve Hüseyin Avni Paşa'nın gıyabında konuşulurken nazırlardan biri Pertevniyel Valide Sultan'ın olsun ifadesinin alınmamasının doğru olduğunu söyleyince Maliye Nazırı Yusuf Paşa, Valide Sultan'a Avni Paşa'nın gönderilmesini Validenin paşanın kafasına bir şey vurarak muhakkak öldüreceğini söylemiştir. Eski sadrazam meşhur Yusuf Kamil Paşa ise şöyle demiştir. Melun herif, parantez Hüseyin Avni, padişahın başını yedi. İnşallah yakında o katil, parantez Hüseyin Avni de katledilir. Bunlar nazırların gerçeği sezmiş olduklarını gösteren kuvvetli delillerdir. Sultan Aziz'in Hüseyin Avni Paşa tarafından Feriye Sarayı'ndan Beşiktaş Karakolu'na nakli, üzerinde sonsuz münakaşalar yapılmış mevzulardandır. Böyle bir nakil için makul sayılacak en küçük bir husus gösterilmemiştir. Serasker geldiği zaman Sultan Aziz henüz ölmemiştir. Bileklerinden kanlar akarak can çekişmektedir. Saraydaki doktorlarından hiçbirini eski Hakan'ın yanına yaklaştırmayan Serasker, Sultan Aziz'i karakola taşıtmıştır. Padişah ancak karakolda ölmüştür. Yalnız bu görülmemiş acayiplikteki durum bile işin bir cinayet olduğunu açığa çıkarmaya kafidir. Ölüm halinde bulunan bir insana ilk ve acil tedavinin yapılmaması, görülüp işitilmiş bir şey olmadığı gibi, ölmüş de olsa cesedin bulunduğu yerden adli takibattan önce kaldırılması, bütün teyemmüllere aykırıdır. Hele bir padişah cesedinin saraydan karakola nakledilivermesi, Türkiye tarihinde tek örnek şeklinde kalmaktadır. Avni Paşa karakolun perdelerinden birini bizzat yerinden çıkartarak Hakan'ın üzerine örtmüştür. İş intihar bile olsaydı bu suretle can çekişen padişahı Serasker öldürmüş durumdadır. Doktorlar karakola geldikleri zaman bile padişahın henüz yaşadığı ve hekimlerin Serasker'in korkusundan biri müdahalede bulunmadıkları mütercim Rüştü Paşa'nın şu ifadesiyle sabittir. Naaşı karakola çıkarmışlar ve çıkardıkları zaman eseri hayat mevcut imiş. Hekimler de karakola çağrıldıkları vakit eseri hayat mevcut olduğunu tasdik eylediler. Hüseyin Avni Paşa'nın birkaç dakikada Boğaz'ın Anadolu yakasında bulunan Kuzguncuk'tan Ortaköy'e yetişmesi üzerinde de çok durulmuştur. O sabah paşanın hazır şekilde yalısının penceresinden karşı kıyıdaki feriyeyi gözetlediği ve feriyeden feryatlar yükselir yükselmez kayığına atlayıp yıldırım gibi yetiştiği, yani böyle bir hadiseyi beklediği muhakkaktır. Doktorlar gelinceye kadar yaşayan Sultan Aziz'in bir bu sırada tedavisi ve kurtulması için en küçük bir şey yapılmamış, bileklerinin bile sarılmamış olması suikastin derecesini göstermektedir. Saray kadınları sarayın en büyük amiri olan Mabey'in müşiri damat Nuri Paşa'dan doktor istemişlerse de paşa hiçbir doktor gönderememiştir. Padişahın bu durumuna kimsenin cesaret gösterip müdahale edememesi, o zamanki Türk cemiyetin iyice teraddi ettiğini açıklayan çok manalı bir vakadır. Sultan Aziz'in annesi Pertevniyel Valide Sultan, ablası Adile Sultan, yeğeni 2. Abdülhamit Efendiler olayın cinayet olduğunu açıkça belirtmişlerdir. Bunların içinde karakteri bakımından kanaatlerine asla tesir edilemeyecek olan Adile Sultan'ın şehadeti bilhassa mühimdir. Bunlardan Şehzade Celaleddin Efendi ile ve kardeşleri ve yakınları, babalarının durumunu öğrenip bulunduğu odaya girmek isteyince askerler tarafından sokulmamışlar, hepsi bir odaya kapatılıp kapılarına nöbetçiler dikilmiştir. Saraydaki cariyelerden üçü müstesna, istisnasız hepsi olayın cinayet olduğunda birleşmiş. Diğer üç cariye, yani 2. Hazinedar Ebru Keman, 5. Hazinedar Arzı Niyaz ve 2. Katibi Ebru Nigar'ın ise Hüseyin Avni'nin haremdeki casusları olduğu kesin şekilde ispat edilmiştir. Olaydan sonra Cezayirli Mustafa, Yozgatlı Mustafa ve Boyabatlı Mehmet pehlivanlara ayda 100'er altın maaş bağlandı. Bu adamlar cinayet işleyinceye kadar ayda birkaç altın alan saray bahçelerinin bekçisiydiler. Bu görülmemiş maaş o zaman devletin yüksek memurlarına verilen aylığa eşitti. Bu maaş durumu dahi bu adamların katil oldukları ve cinayetlerinin mükafatlandırıldığı hakkında en kuvvetli delillerden biridir. Sultan Aziz'in teçhiz ve tekfini ile uğraşan imamların Yıldız Mahkemesi'ndeki şehadetleri de ilgi çekicidir. Başlarında Sultanahmet Vaizi Ömer Efendi adında 90'lık bir ihtiyarın bulunduğu bu 8 imam, padişahın iki dişinin kırık, sakalının sol tarafının yolunmuş olduğunu, sol memesinin altında büyük bir çürük bulunduğunu beyan etmişlerdir. Bunlar merhumun intihar değil, şiddet kullanılarak öldürüldüğünün en bariz delilleridir. Eğer 90'lık ihtiyar bir din adamının ve 8 imamın bu şehadeti de yetmezse şimdi, Sultan Aziz'in ölümünün cinayet olduğu hakkındaki en mühim, en fenli, en itiraz kabul edilmez delile geliyoruz. Mühim bir tespit. Hüseyin Avni Paşa'nın 19 doktora imzalattığı meşhur raporda eski Hakan'ın sol bileğindeki yaranın 5 santim uzunluğunda ve 3 santim derinliğinde bir kesik olduğu beyan edilmiştir. Sağ bilekteki yara ise 2,5 santim uzunluğunda bir kesiktir. Sol bilekte bu derecede vahim bir yara açıldıktan sonra bu sol bileğin parmaklarıyla makas tutulup sağ bilekte de derin bir yaranın açılmasını tıp otoriteleri imkansız denecek derecede müşkül addetmektedirler. Üstelik meşhur raporda Sultan Aziz'in kubital damarlarının kesildiğinden bahsedilmektedir. Halbuki intiharlarda bu damarların kesilmesi pek nadir vakalardan olup, müntehir ekseriya radiyal damarlardan ötesine nüfuz edememektedir. Sadrazam Mütercim Rüştü Paşa'nın bu mevzudaki resmi ifadesi şöyledir ve hiçbir ilaveye ihtiyaç bırakmayacak derecede açık ve manalıdır. Ol vakit aklım başımda bulunmuş olsaydı bir kolunu kestikten sonra diğer kolunu kesmeye nasıl iktidarı olabileceğini sormak emri tabiiydi. Fakat efkari umumiye vefatın intihar suretiyle vuku üzerinde münhasır bulunması ve bizlerde nazırlarda dahi dehşet ve telaş olması cihetiyle bu husus hatıra gelmemiş demek oluyor. Paşa'nın burada efkari umumiye denen kastının serasker ve avanesinden öteye bir manası olmamak icap eder. Sultan Abdülaziz'in ölümü batıda bile siyasi fikirlere göre tefsir edilmiştir. Hüseyin Avni Paşa Sultan Aziz'in hal edileceğini daha önceden İngiltere'nin İstanbul Büyükelçisi Sir Henry Elliot'a bildirmişti. Hatta birkaç yıl önce serasker Hüseyin Avni Paşa bu meseleyi gizlice Londra'da İngiliz nazırlarına açmak cesaret ve vatan hiyanetinde de bulunmuş idi. Onun için İngiliz basını intihar tezini savunmuştur. Bugün bile Britannica ansiklopedisinde ihtiyatlı bir dille intihar tezini ileri sürmekte, halbuki son çıkan Grant Larousse kesin şekilde öldürüldüğünü yazmaktadır. Sultan Aziz'in hali gibi ölümü de Avrupa basınında manşete verilmiş ve bu olayın akisleri günlerce Avrupa gazetelerinin sütunlarını iştigal etmiştir. Sultan Aziz'in halinde yapılan yağmaya yukarıda temas etmiştik. Sultan Aziz'in ölümü de böyle bir yağmaya vesile verdi. Pertevniyel Valide Sultan'ın bütün mücevherleri yağma edildiği gibi hakaret de gördü. Cariyelerinden birkaçı kaçırılarak şunun bunun elinde kaldı. Hüseyin Avni daha da ileri giderek Pertevniyel Valide Sultan'ı birkaç gün bir odaya hapsettirdi ve mevcut olmayan gizli hazinesinin yerlerini söyletmeye çalıştı. Sultan Aziz'in hali gibi katli de Türkiye tarihinin lekeli sayfalarından biridir. Halinden sonra 3 gün Topkapı ve 2 günde Feriye Sarayları'nda yaşayan Abdülaziz Han öldürüldüğünde 46 yaşını 3 ay ve 25 gün geçiyordu. 5 Haziran günü cenazesi büyük merasimle kaldırıldı ve Sultan Mahmut Türbesi'ne babasının yanına gömüldü. Naaşı Topkapı Sarayı'nda yıkanmıştır. Yukarıda görüldüğü gibi Yılmaz Öztuna Sultan Abdülaziz Han'ın intihar etmeyip öldürüldüğünü cesaretle söyleyebilmiş ve bu katil olayını teferruatıyla inceleyip bütün delilleri toplamıştır. İsmail Hami Danişment de kronolojisinde Sultan Abdülaziz Han'ın intihar veya katliyle alakalı bütün delilleri kaydetmiş ve şu hükme varmıştır. Vesikaların mukayese ve muazesinden çıkarabilecek yegane netice, şehadet ihtimalinin intihar rivayetinden pek çok kuvvetli olmasından ibarettir. Elde mevcut vesaik ve malumata göre daha kati bir şey söylemek kabil değildir. Yine İsmail Hami Danişmen, umumi kanaatin hazin ifadesi olarak diyor ki, Sultan Aziz vakasına ait bazı yazılarda şehadet rivayetinin 5 sene sonra Yıldız Mahkemesi kurulduğu zaman ortaya atıldığından bahsedilirse de katiyen doğru değildir. Abdülaziz'in öldürüldüğü daha ilk gününden itibaren halk arasına yayılmış, mersiyeler yazılmış, türküler bile yakılmıştır. Seni tahttan indirdiler, üç çifteye bindirdiler, Topkapı'ya gönderdiler, uyan Sultan Aziz uyan, kan ağlıyor bütün cihan türküsü, umumi kanaatin hazin bir ifadesi şeklinde nesillerce söylenip durmuştur. Dipnot: Abdülhak Şinasi Hisar, geçmiş zaman fıkralarında bu türküden bahisle Ali Kemal'in babasının Sultan Aziz şarkısı ile bağıra bağıra ve hüngür hüngür ağladığını nakledip devamla diyor ki, Ubeydullah Efendi hasta olduğu son zamanlarında dost bir ailenin konağında ikamet ediyordu. 1932 senesinde bir gün Abdullah Kamik onu görmeye gitmiş. Ev sahibinin kızları dışarıda hiç saz çalmadıkları halde Abdullah Kamik'e şerefine hangi parçayı çalabileceklerini sormuşlar. Abdullah Hamid Sultan Aziz şarkısını istemiş. Hanımlar klasik bir vakar ile musiki çalmaya, şarkı söylemeye başlayıp eski zamanın sesleri ve ahenkleri duyulunca Abdullah Hamid ve Ubeydullah Efendi ağlamaya başlamışlar. Sonraları Abdullah Hamid bana demişti ki, evvelden bu şarkıyı ağlayanları duymuştum. Bu eski alışkanlık tesiriyle bu şarkıyı severdim. Şimdi de dinleyince ağlıyorum. Ağlamak ihtiyacını duyduğum akşamlar Ubeydullah Efendi'ye giderim. Hanımlara bu şarkıyı söylemeleri için rica ederiz. İkimiz kana kana ağlarız. Kitaba dönüş. Enver Ziya Karal da olayı yukarıya aldığımız şekilde nakledip, çağrılmış bulunan 19 doktor cesedi muayene ettiler. Fakat bu muayene sadece kol ve bilek kısmına inhisar etti. Hüseyin Avni Paşa, bu cenaze Ahmet Ağa, Mehmet Ağa değildir, bir padişahtır. Onun her tarafını açtırıp size gösteremem diyerek umumi bir muayene yapılmasına mani oldu. Doktorlar da bu şartlar dahilinde bir rapor tanzim ederek söz konusu makas ile kesilmiş olan damarların ölümüne sebebiyet verebileceği neticesini tespit ettiler. Bu suretle Abdülaziz'in ölümü bir intihar olarak kabul edilip resmen ilan olundu diyor. Marco Paşa'nın zekası. Bu gerçeğe operatör doktor Cemil Topuzlu da mühim bir şehadetle ışık tutuyor. Diyor ki bu zat, Marco Paşa işine gelmeyen şeyi daima anlamamış görünürdü. Onun haleti ruhiyesini gösteren tarihi bir vaka vardır. Sultan Aziz'in ölümünde bütün tanınmış doktorları, hatta ecnebi sefaret doktorlarını bile saraya çağırmışlardı. Bunların arasında Doktor Marco Paşa da vardı. Doktorlar raporlarını yazacakları zaman suya sabuna dokunmayan ve kitaba uyabilen bir formül aramışlar, düşünmüşler, yorulmuşlar. Bir türlü istedikleri tarzda bir kulp bulamamışlardı. İşte o zaman yine Marco Paşa'nın zekası işi hallediyormuş. O intihar etti yahut etmedi dememek için şu cümleyi bulmuştu. Bize gösterilen bu makasla bu yara yapılabilir. Şahsiyetine daha evvel temas ettiğimiz Sultan Abdülaziz'in ablası ünlü Adile Sultan divanında Cihan matem tutup kan ağlasın Abdülaziz Han'a, medet Allah mübarek cismin boyandı al kane deyip, nasıl yanmam kim, oldu olanlar şahsı devrana, bilinmez oldu hali, kıydılar zıllı zeyyezdana mısralarını, nasıl hemşiresi bu Adile yanmaz o Hakan'a, ki kıydı bunca zalimler karındaşı cihanbağına diye bitirerek, Sultan Aziz'in intihar etmeyip öldürüldüğü mevzuunda nice vesika yanı sıra kıymetli bir şehadette bulunmuştur. Münevver Ayaş'tı, Sultan Aziz'in şehadetini teyit eden delilleri sayarken yukarıya yazdığımız gerçeklere temas etmiş, bu arada şunları da yazmıştır. Çok güçlü, kuvvetli bir zat olan Sultan Abdülaziz'in kendini müdafaa etmemiş olması intihar delillerinden sayılırsa da, katillerin ifadelerinde Sultan Aziz'in birdenbire şaşaladığı ve hatta üstüne fenalık geldiği için bir şey yapamadığından bahsedilmektedir. Tarih kitaplarına geçmeyen fakat halk arasında kuvvetle dolaşan bir rivayet vardır ki, üstüne fenalık geldiği için bir şey yapamadığını izah etmektedir. Saray ve halk arasında dolaşan bu rivayet, cennet mekanda çok kuvvetli doz kloroform koklatıldığı, hatta ağzı burnu kloroformlu bezlerle tıkatıldığı ve ön iki dişinin kırılması ve sakalının bir tarafının yolunmuş olması, katillerinin ilk hamlesinin ağız burnu olduğunu teyit eder. Yine Münevver Ayaşlı yazıyor. Su yerine zemzem içecek kadar dindar bir adamın Feriye Sarayı'nda gece gündüz namaz kılıp Kur'an okurken ve bilhassa vaka esnasında önündeki küçük masanın üstünde Sure-i Yusuf açık dururken dininin men ettiği en büyük günahı Kur'an'ın karşısında irtikap ettiğine nasıl inanılabilir? Eşekçi Ahmet'in oğlu Serasker Hüseyin Avni Paşa'nın Sultan Abdülaziz'i öldürtmesi öylesine aşikardır ve intihar iddiası öylesine kılıf bulunamayan bir yalandır ki, çetenin perde arkasındaki adamı İngiltere sefiri Sir Henry Elliot dahi olayı duyar duymaz intihara değil katle inanmıştır. Diyor ki İngiltere sefiri, Abdülaziz'in bilek damarlarını bir makasla kesip kendini öldürdüğü şehirde duyulunca, herkes bunun bir intihar olmadığına, tahttan indirilen padişahın katledildiğine kanaat getirdi. Koca İstanbul'da bu ölümün intihar olduğuna inanan tek bir insan yok gibiydi. Evet, İngiltere sefirinin ilk andaki intibağı budur. Ta ki çete reisi Eşekçi Ahmet'in oğlu Hüseyin Avni'den gerçeği, yani Sultan Abdülaziz'in katledildiğini öğreninceye kadar. Bu gerçeği öğrendikten sonra ifadesini değiştirecek ve doktor bilmem kimin beyanı üzerine intihardan yana olduğunu yazacaktır. Bu mevzuyu İbnü'l-Emin Mahmud Kemal Bey'in yazdıklarını bir daha nakille bitirelim. Sultan Abdülaziz katledilmiş ise katlettiren Hüseyin Avni Paşa'dır. İntihar etmiş ise müsebbibi ve diğer tabirle manevi katili yine Hüseyin Avni Paşa'dır.